Ayırım 4. 15. sayfa. O zaman Ferruh Bey onun bileğini yakaladı. Ne o? Ağlıyor musun diye sordu. Sidare cevap veremeyeceğini hissetmiş, başı hizasındaki rafa alnını dayayarak elinde olmadan hıçkırmaya başlamıştı. Kısa süren derin bir sükût oldu. Sonra profesör kitapları bir tarafa bırakıp, ''Rica ederim şu merdivenden in. Bu gözyaşı muammasını derhal halletmek isterim.'' diye ciddileşti. Sidare iki basamak indi fakat dizleri titrediğinden sendeledi. Ferruh Bey onun hafif vücudunu şefkatle kucaklayarak, ''Seni üzecek bir şey mi yaptım, kalbini mi kırdım?'' dedi. ''Hayır, hayır, yüzüme bak bakayım. Sidare, bana doğruyu söylemelisin yavrum.'' Sidare yapıcı bir çember içinde kaldığını hissetmekle bir an nefesi kesilir gibi oldu. Kalbi yerinden sökülecek şekilde vuruyor. Başını dayadığı göğsün altında da aynı şiddetli bir çarpıntı duyuyordu. Başını dayadığı göğsün altında da aynı şiddette bir çarpıntı duyuyordu. Yaşlı gözlerini profesörün solgun yüzüne kaldırdı. Masum bir iştika ve derin bir sevgiyle baktı, baktı. Oğlunuzdan bahsederken kalbinizin onun muhabbetiyle öyle dopdolu olduğunu fark ettim ki, diye fısıldadı. Evet, oğullarınız, kızınız, bütün aileniz, hepsinden sonra ben. Halbuki benim için dünyada ilk gelen sizsiniz. Hatta annemden, babamdan, kardeşlerimden evvel. Sesi bir şehikle kesildi. Ferruh Bey bir mana ile dolan çehresini onun güzel yüzüne yaklaştırarak, ''Hayır Sidare'' diye gülümsedi. ''Hayır, milyonlarca kere hayır. Sen de onlar kadar kalbimdesin. Orada yerin öyle büyük ki bunu takdir ettiğini zannederdim. Oh, ne kadar sevildiğimi biliyorum. Ne kadar çok sevildiğini bilmediğini esef ederim. Benim ruhumu bir bahar güneşi gibi ısıtıyorsun. Seni ilk gördüğüm günden beri sevdim.'' Bu sözlerin gönlümü etmek için söylenmediğini inansaydım, dünyanın en bahtiyar insanı olurdum. Yalan söylemeyeceğime inanman kafidir sanırım. Gözlerinden birbirinin ruhunu okumak için kirpiklerini bile kıpırdatmadan bakışıyorlardı. Fakat pek az sonra Sitare'nin göz kapakları yorgun bir mesti içinde indi. O zaman Ferruh Bey onun taze dudaklarına eğildi. Onları ihtirassız fakat sıcak puselerle sayısız şekilde öptü. Birbirinin kollarından sıyrıldıkları zaman sarhoş gibiydiler. Sitare tamamen erimiş, silinmiş hissettiği vücudunda sıcak kanının normal cereyanını duymaya, kendisine gelmeye başlayınca pencereye doğru dönmüştü. Boğuk bir sesle, "Sağnak!" diye mırıldandı. Hakikaten simsiyah kararmış olan gökten müthiş bir yağmur inmeye, camları şamata ile dövmeye başlamıştı. Profesör koşup açık kalan bir camı kapadı. Sonra tekrar Sitare'nin yanına geldi, onu bir daha kucakladı. "Seni hayatta hiç kimseyi sevmediğim şekilde seviyorum, buna inan Sitare'm," diye kalbi bir sesle fısıldadı. "Ya ben? Ben sizi hayatımdan fazla, bin kat fazla. Senin ruhunu, gençliğini, saffetini seviyorum. Bana olan bağlılığını ve vefanı seviyorum. Seni, yalnız seni seviyorum." Bu defa Sitare onun dudaklarına uzandı. "Ne mesudum, bilemezsiniz," diye inledi. Bir erkeğin bir genç kızı hiçbir ihtiras ve cismani zevk duymadan tıpkı bir gül gibi koklayabileceğine inanmazdım. Seni öperken bu düşüncemde yanılmış olduğumu bin defa tekrarlıyorum. Emin ol yavrum, tertaze varlığın ruhumu öyle eşsiz çiçeklerle, öyle renkli bir baharla dolduruyor ki. Sitare profesörü dinlerken asıl o eşsiz çiçeklerin kendi ruhunda açmış olduğunu, o renkli baharın kendi içinde yaşadığını düşünüyor, bahtiyarlığının hudutsuzluğu karşısında şaşırıyordu. Mavi köşkün ipek çiçekleriyle çevrili terasındaydılar. Vakit ikindi sonuydu. Önlerindeki masada çayla Fetanet Hanım kendi eliyle hazırlamış olduğu güzel pastalar ve çörekler duruyor. Fakat ikisi de bunlardan yemeği unutmuş görünüyorlardı. Bir aralık yanlarına gelen Belma'nın ihtarı üzerine Ferruh Bey çayını karıştırmaya, Sitare de bir çörek gevelemeye başladı. Belma babasına latife yollu takılıyor. Babacım diyordu, eğer Salim ağabeyim şerefine verilecek garden partide de böyle iştahsız davranırsanız doğrusu pek yazık olur. Ah, o gün bir gelse, lakin hepimizin canlı ve iştahlı olması şart. He. Sitare, Salim'in birkaç gün evvel Paris'ten gelmiş olduğunu biliyordu. Fakat henüz kendisini görememişti. Belman'ın sözleri ona gayri ihtiyari bir sual kapısı açtırdı. Salim Bey şerefli demek bir garden parti tertip ediliyor, dedi. Belma babasından evvel atılarak, evet diye süratle cevap verdi. Arkadaşları tarafından böyle bir şey hazırlandığını dün kendisi söyledi. Vaka ağabeyim de babam mizaçtadır. Pek öyle gösterişleri sevmez ama çok ısrar etmişler. Ferruh Bey Sitare'ye dönerek, sen o gece ne renk elbise giyeceksin Sitare'm diye sordu. Sitare biraz şaşkın. Ben mi şey diye kekeledi. Ben bu garden partide bulunabilecek miyim? Elbette. Fakat davetli olmak lazım değil mi? Bunu mu düşünüyorsun? Davetlilerin başında olmadığını da biliyorsun. Genç kız tatlı bir hicap ile gülümseyerek önüne baktı. O halde mavi tuvaletimi giyerim dedi. Ferruh Bey onu hayalen mavi tüller içinde görüyormuş gibi dalgın gülümsüyordu. Çayını yudumlarken başını sallayarak, bir meleğe refakat edeceğim demek diye mırıldandı. O garden parti Sitare'nin muhayyilesinde renkli ve füsünkar bir alem olarak kaldı. Yıldızlarla dolu bir geceydi. Beykoz dağlarının eteklerindeki geniş bir bahçenin rengarenk fenerlerle donatılmış ağaçları altında sabaha kadar eğlenildi, dans edildi. Davetlilerin büyük bir kısmını Salim'in arkadaşları teşkil ettiğinden bu kavalye kesafetini tahmin edebilmek genç kızlarla genç kadınları yorgunluktan halsız bırakmıştı. Sitare ilk defa ağabeyisi Cavit ile dansa kalktı. Sonra ağabeyisinin arkadaşlarından yakışıklı bir tayyareci olan Turgut'la üst üste iki vals yaptı. Bunu müteakip Selim'in daveti gecikmedi. Sitare bu sırnaşık oğlanın küstah muamelesiyle daima muazzep olduğu için onun davetini reddetmeye niyetlendiyse de bu hareketinin doğru olmayacağını düşünerek vazgeçmişti. Daha sonra Salim'le birlikte gecenin en güzel dans eden çifti olarak alkışlandılar. Sitare profesörün yanındaki yerine döndüğü zaman bir yandan hararetten yanan yanaklarını mendiliyle rüzgarlıyor, bir yandan da dansın yorgunluğu ve heyecanıyla inip kalkan göğsünü eliyle bastırıyordu. En şuh ve tatlı gülüşlerinden biriyle Ferruh Bey'e hitap ederek "Beğendiniz mi profesörüm?" sualinde profesör binbir mana sezip derin nazarlarıyla ona belirsiz bir serzeniş fırlatmıştı. Her zamanki gibi Sitare diye gülümsedi. Bu nazarla, bu gülümseyişte Sitare ruhunu raşelendiren öyle büyük bir tahassür, öyle cazip bir acılık gördü ki sürurundan az kaldı bir falso yapacaktı. Mavi tülden tuvaleti içinde hakikaten bir melek kadar güzeldi ve kıskanılmaya sezaydı. Ferruh Bey'in kendisini kucaklayan, saran nafiz gözlerinin bir aralık Selim'e çevrildiğini, onu da müftekir, dalgın seyrettiğini, sonra tekrar kendisine baktığını gelince, o anda profesörün aklından geçebilecek şeyleri bir şimşek süratiyle düşündü. Yüreğini garip bir ezginlik kapladı. Gayri ihtiyari nazarlarını babasının yanı başında duran ve neşeli bir şeyler anlatan gence kaldırdı. Onunla profesör arasında seri bir mukayese yaptı. Salim genç, yakışıklı ve fizyonomi itibariyle babasına çok benzediğinden şahsiyetinde huzursuz bir vekâr taşıyan bir delikanlıydı. Lakin onun bu görünüşüyle Ferruh Bey'in olgun, yaşamış hali, ilim ve ihtisas ile dolu beyaz terlerle süslü başı ve müşfik pırıltılarla yanan eler gözlerinin anlayan, duyan ve gördüğüne nüfuz edebilen bakışı ile manalaşan hüviyeti arasında dünyalar kadar fark vardı. Bu farkı görmekle sitare kalbini sımsıkı dolduran sevginin hudutsuz bir inkişaf ile benliğini baştan başa sardığını hissetti. Derin bir haz ve saadetle ürperdi. O anda öyle meftun ve hayran şekilde profesöre baktı ki Ferruh Bey onun küçük elini tuttu, sıcak bir tazyikle sıktı. Bu an sitare için gecenin en mesut ve unutulmaz anı olmuştu. İlk karın düştüğü bir birinci kanun günü sitare mektepten pek yorgun dönüyordu. Boğaziçi vapurunun orta salonunda kitaplarla tıklım tıklım dolu çantasını yanına koyarak tenhaca bir yere oturmuş, vapurun hareketini beklerken iskeleyi aşan yolcular arasında Salim'i fark etti. Genç adam orta salona girince sitareyi görmüş, nazik bir selamdan sonra yanına oturmuştu. "Dersler sizi fazla yoruyor galiba Sitare Hanım," diye söze başladı. Genç kız gülümseyerek "Evet," dedi. "Sömestr imtihanları için hazırlanıyorum. Muvaffakiyetler dilerim. Bize epeydir uğramadınız." "Vakit bulamadım da onun için. Galiba geçen pazar babam sizdeymiş." "Bizdeydi. Derslerim üzerinde benimle hani meşgul olup yoruldu." "Sizin için yorulmak zevk olsa gerek Sitare Hanım. Ben bu fikirdeyim." Sitare kıpkırmızı kesildiğini hissetti. Önüne baktı. Salim samimi bir sesle devam etti. "Babamla ne kadar iyi anlaşıyorsunuz. Annem de sizi çok sever. Bizler için de kıymetlisiniz." Susup bir an düşündü. Sonra manalı bir gülümseyişle, "Sizden bir şey sormak istiyorum," dedi. Sitare'nin yüreğine korkunç bir ok saplanmıştı. Başını kaldırmaya cesaret edemeden titrek bir sesle "Sorunuz," diye kekeledi. Biraz garip bir sual ama herhalde samimiyetle cevap vereceğinizden eminim. "Sitare Hanım, bir aileden olmamızı ister miydiniz?" "Ben mi? Şey, elbette. Anlaşılan henüz bir şeyden haberiniz yok." "Ne gibi?" Selim gülmeye başladı. "Hadise o kadar yepyeni ki duymamış olmanızı tabii bulurum. Henüz bu sabah açıklandı." "Fakat neden bahsetmek istiyorsunuz Salim Bey?" "Bir izdivaç meselesinden." "Kime ait?" "Ablanızla bendenize." "Ay, sahi mi söylüyorsunuz? Niçin bu kadar şaştınız? Pek umulmaz bir sürpriz mi?" "Muhakkak, çünkü ne bileyim." "Evet, biraz olsun önceden sezinlemeniz lazımdı değil mi?" "Öyle zannederim. Fakat biz sır vermekte pek hassas davrandık. Alakamızı o kadar maharetle gizlemeye muvaffak olduk ki neticede bu muvaffakiyete kendimiz bile şaştık." Sitare'nin işin mahiyetini anladığı andan itibaren aldığı geniş nefes bu izdivacın kendisini Ferruh Bey'e çok ziyade yaklaştıracağı düşüncesiyle büsbütün genişlemişti. Sevinçten gayri ihtiyari ellerini çırparak "Ne sürpriz!" diye bağırdı. Geçen her dakika kalbine bir tutam mesadet ilave ediyordu. Geçen her dakika kalbine bir tutam mesadet ilave ediyordu. Profesörle akraba olma. Aman yarabbi. Bu inanılır bir şey değildi. İstinye'ye gelinceye kadar Salim'le gayet samimi şekilde sohbet ettiler. Ondan ayrıldıktan sonra da genç kız engin ve rengin hayaller içinde yaşadı. Eve gider gitmez doğru annesine koşmuştu. Ondan Mesut haberin tafsilatını aldı. Bu aşağı yukarı Cevval ile Selim arasında kararlaştırılmış bir işti. Sitare'nin hayreti devam ediyordu. Nasıl da hiç sezdirmediler? Sözünü tekrarlayıp duruyordu. Behin Hanım gülümseyerek, kurnaz gençler doğrusu dedi. Lakin cidden birbirlerine layık değil mi Sitare? Muhakkak anneciğim. O akşam herkes hararetle Cevvali'yi tebrik ediyor. Candan saadet temennisinde bulunuyordu. Düğünleri 2 ay sonra yapıldı. Bu merasim pek parlak olmuştu. Tarabya'daki Tokatya'nın salonları ailenin neşesiyle çalkalanmış, sabaha kadar devam eden gayet samimi bir hava esmişti. Sonra gelin ve güvey Bebek'teki yeni evlerine gittiler. Bu tarihi takip eden günler iki aileyi birbirine son derece yaklaştırmış, Sitare hemen hemen Mavi Köşk'ün kızı olmuştu. Bu zamanlar öyle mesut demlerdi ki. 4. ayırımın sonu.